İyi akşamlar. Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bu akşam insani yardım zinciri ve afet yönetimini konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor Burcu Balçık, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden kendisi. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Burcu Hanım. Şimdi insani yardım zinciri ve afet yönetimi dedik. Ona geçmeden önce siz bir endüstri mühendisiniz demin de söylediğim gibi. Endüstri mühendisliğini bir önce anlasak, ne iş yapar endüstri mühendisleri? Çünkü o bizim toplumumuzda biraz kafa karıştı. Yani pek de anlaşılmayan bir şey galiba, değil mi?
Evet, en çok aldığımız sorulardan biri. En kısa tanımıyla sistemleri iyileştirmeye çalışan mühendis diyebiliriz. Her sistem iyileştirilebilir. Bu o yüzden sektörden bağımsız. Ulaşım olur, sağlık olur, üretim olur, çeşitli servis sistemleri olabilir. Yani bir sistemde yolda gitmeyen şeyleri bulup onu daha iyi tasarlamak ve yönetmek için yöntemler geliştiriyoruz genel anlamıyla.
Hı hı. Şimdi asıl konumuz olan insani yardım zinciri konusuna gelelim. Bu nedir tam olarak insani yardım zinciri? Ne anlamalıyız?
Aslında bir tedarik zinciri. Tedarik zinciri genel anlamıyla bir ürünün ya da bir servisin ham madde ya da işte en baştaki tedarikçi aşamasından tüketiciye kadar ulaşma sürecinden geçen bütün aşamaları, süreçleri içeriyor. İnsani yardım zinciri de farklı bir tedarik zinciri. Burada işte kullanıcı farklı, işte müşteri değil ama afetten etkilenen insanlar var. İşte tedarikçiler, bağışçılar, talep bir afet oluşunca oluşuyor ve bu afet doğal kaynaklı bir olaydan olabilir ya da insan kaynaklı bir olaydan olabilir. Genel olarak belirsiz bir zamanda bir acil bir durum oluşuyor ve siz kaynaklarınızı buraya yönlendirmeye çalışıyorsunuz ki etkilenen insanlar bir an önce yardım alsınlar. Bunun için nasıl bu tedarik zinciri tasarlanmalı, nasıl yönetilmeli, afet öncesinde nasıl hazırlık yapılmalı, sonrasında nasıl müdahale edilmeli, hepsine birlikte bakıyoruz. Yani tedarik, yine üretim olmasa da bir satın alım, satın alma, lojistik, bütün bu faaliyetleri içeriyor.
Hı hı. Şimdi tabii bunun insani yardım zincirinin normal tedarik zincirlerinden herhalde şöyle farkları var. Birincisi karla ilgili
yok.
Bir şey değil. İkincisi de belki planlama için daha zoru, ne zaman olacağı belli değil. Yani en yakın örnek olduğu için söylüyorum, depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla
evet, bunu aslında böyle bir şeye, literatürde olimpiyat hazırlığına benzetiyorlar. Çok büyük bir faaliyet. İşte birçok insan gelecek aynı bölgeye. Birçok tesis olması lazım, ulaşımın planlanması lazım, her şey koordineli bir şekilde işlemeli. Ama olimpiyatlar işte 7 sene önceden biliniyor. Hı hı. Nerede olacağını biliyorsunuz ve ona rağmen yıllarca büyük hazırlıklar
yapılıyor.
Kaç sporcu
yapılıyor. Gelecek biliniyor.
Hepsi biliniyor. Burada dünyanın herhangi bir yerinde bir anda hiç tahmin edemeyeceğiniz bir afet olabilir. İşte ve belki hazırlıklı olduğunuzu sanırken, İşte bir deprem beklerken üstüne tsunami, işte Japonya örneğinde olduğu gibi üstüne bir nükleer sızıntı. Yani hazırlıklı olmanın çok zor olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Üstelik işte olağan bir tedarik zincirinde işte bir ürünü alamadığımız zaman alternatif bir sürü başka yerden alabiliriz. Beklemeye razı olabiliriz müşteri olarak ama afetten etkilenen bir insanın hiç böyle lüksleri yok. Hı hı. O yardımın ona bir an önce ulaşması lazım. Yoksa hayati tehlike söz konusu olabilir. O yüzden bu insani yardım organizasyonları çok farklı senaryoları düşünerek bu tedarik zincirlerini tasarlamak, hı hı, ve bir şey olduğunda hemen müdahale etmek üzere bu her şeyi öngörerek tasarlamak zorundalar aslında.
Hı hı. Ama çok fazla değişken ve çok planlanması gereken çok şey var.
Evet.
Nereden başlıyorsunuz mesela siz planlama yaparken? Neresinden tutmak lazım ilk?
İstanbul özelinde genel...
Yani hep aklımıza o geliyor aslında. Tabii öyle olmak zorunda değil. Yani sizinle yayından önce de konuştuğumuz gibi Suriye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde mesela Arakan'daki işte Müslüman azınlık da var. Örneğin ilk aklıma gelen. Ya da işte Karayipler'de sık sık oluyor bu kasırga türü şeyler. Ama tabii elbette bizim aklımıza ilk İstanbul ve deprem geliyor.
Herhangi bir sistem aslında, yani endüstri mühendislerinin genel olarak ele aldıkları sistemlerin hepsi çok karmaşık sistemler. Yani bir ulaşım sistemi dediğinizde de çok karmaşık. Tabii afet sistemi ayrıca bir sürü belirsizlik var. Biz işte sistemi ve odak problemi ilk önce tanımlamak çok önemli. Çerçevesini çizmek çok önemli. Bir doktorun hastasındaki problemi teşhis etmesi gibi, işte bir sistemdeki problemleri bazı semptomlardan görebilirsiniz, yolunda gitmeyen bir şeyleri. Ve siz oradan bir tanımlı bir problem aslında çıkarıyorsunuz. Bu mesela ele aldığımız problemlerden biri işte afete hazırlık aşamasında nerelerde ne kadar stok tutulmalı ki yardım malzemeleri açısından, çünkü maliyetli de bir şey. Nerelerde tutulmalı, ne kadar miktarda tutulmalı ki afet sonrasında işte belki hasarlı yol durumlarını düşünerek, başka belirsizlikleri düşünerek yine de şimdiden çok iyi bir karar verelim. Bu stok miktarlarını belirlemek olabilir. Ya da stok miktarı stok tutmak çok maliyetli. İşte belki 30 sene sonra olacak deprem için bu kadar çadırı ya da malzemeyi, belki bozulacak malzemeyi tutmak istemeyebilirim doğal olarak. Tutulması çok mantıksız. Bunun yerine neler yapabilirim? Ne gibi stratejiler geliştirebilirim? Belki tedarikçilerle anlaşabilirim ki.
Ne gibi? Evet.
Özel sektörle anlaşabilirim. Anlaşmalar yapabilirim. Benim yerime onlar tutabilir. Zaten onların devreden bir stokları var. Onlar yardım gönderebilir. Ya da ortak stok tutma gibi stratejiler çalıştık. Mesela benzer afetlerden etkilenen bir grup ülke, birlikte hazırlanabilecek bir grup ülke stoklarını birlikte tutup bunun maliyetlerini birlikte paylaşabilirler. Bir sene mesela Karayipler'de sürekli kasırga oluyor. Bir sene başka bir 3 ülke etkileniyor. Başka bir sene başka bir 5 ülke. Hepsi ayrı ayrı stok tutarsa çok maliyetli. İşte bunlar birlikte nasıl tutabilir? Bu maliyetleri nasıl paylaşabilir? Yani böyle gelişmeler yapabiliriz. Yani stok tutma maliyetini düşürebiliriz. Hı hı. Ve hala aynı servisi insanlara ulaştırabiliriz gibi. Yani nereden başlamak lazım? Böyle stratejiler ve problemler üstünden ilerliyoruz aslında. Yani birçok böyle problem
yani
ele aldık.
Problemler ne olabilir? İlk aklıma gelenler bir kere ulaşım. Hı hı. Herhalde bir problem olabilir.
Evet, ulaşımla ilgili çok çalışma var yapılan. Mesela hangi yollar güçlendirmeli? Kısıtlı bir kaynağınız var. Bütün yolları güçlendiremezsiniz. Bazı kritik yolları güçlendirmeniz lazım ki onlar afet sonrasında işler durumda olsun. Ya da şimdiden yapılabilecek, karar verilebilecek bir şey. Hangi yollar acil durumlara ayrılsın? Herkes yollara dökülünce, her yer tıkanırsa, işte çok acil mesela yangınlar çıkabilir afetten sonra gaz kaçaklarından dolayı, ya da arama kurtarma ekiplerinin bir an önce ulaşması lazım. Bazı yollar acil hatlar olarak ayrılabilir. İşte tahliye nasıl yapılmalı kademeli olarak ve önceliklendirerek, bu yolları düşünerek, bunların hepsi önceden düşünülerek planlanabilir. Farklı senaryolar gözetilerek planlanmalı ki işte çok farklı durumlar olduğunda bu durumda ne yapacağız diye düşünmeyelim. O durumla ilgili bir planımız önceden düşünülmüş olsun.
Yani bugün de İstanbul'da yağmur yağdı ve biz yağmur yağması gibi gayet basit sıradan bir doğa olayında dahi bir kaos yaşanıyor biliyorsunuz,
evet,
mesela İstanbul'da. Ki düşünün, Allah korusun diyeceğim ama yani bu bir gün olacak diyor en azından deprem bilimciler.
Evet, deprem beklenen bir olay.
O zaman ne, bu kadar büyük bir yıkımda mesela işte benim aklıma ilk gelen, tamam, acil durumda insanları, o müdahaleyi yapacak insanları taşıyan ambulans olsun, başka şeyler olsun. O araçları kullanacak insanlar
nasıl
örneğin,
ulaşacak?
Evet, nasıl ulaşacak oraya? O ambulans kullanacakları araçlara nasıl ulaşacaklar? Bir, ikincisi onların ailelerinin veya yakınlarının başlarına bir şey gelebilir ve doğal olarak ilk olarak oraya gitmek isteyeceklerdir. Yani ben işte atıyorum Bakırköy'den Eminönü'ne gelmek istemem. Yani ilk önce ailemi kurtarmak isterim haklı olarak. Yani bu tarz şeylerde ne gibi düzenlemelere gidilebilir? Yani ya da sürekli birileri böyle hazır kıta gibi
her her organizasyonda bir koordinasyon aslında şeması olması gibi. Hı hı. İşte bu durumda aranacak kişi bu. Şöyle bir durum olursa bu kişiler yetkili. Ona ulaşamazsanız şunlar aranacak gibi bir şemanın baştan belli edilebilir aslında. Hı hı. Hani organizasyon bazında, bu mahalle bazında olabilir. İşte muhtara ulaşılamıyor, yerine kim bakacak, belki sokak bazında bazı yetkililer olabilir, bilgi verebilecek, aktarabilecek. Yani şu an büyük bir zorluk afet olduğunda, yani deprem olduğunda ne yapacağımızı bilmememiz. Yani bir toplanma alanı olabilir en iyi ihtimalle gibi ve oraya gidersek sanki bir çözüm olacakmış gibi, ama oradan sonra bize kaç günde ulaşılacak, orada su olacak mı, yiyecek olacak mı, yağmur yağarsa, kış olursa orada biz kaç saat kalabiliriz? Hijyen çok önemli. Afetten sonra birkaç gün sonra salgın hastalıklar başlayabilir. Yani bütün bunların düşünülüp planlanması gerekiyor. Hı
hı. Sizin bir diyaliz hastaları örneğiniz var mesela. Evet. Yani onunla ilgili hiç bir...
Evet, bir projemiz aslında şu an devam eden, bazı gruplar, özellikle hastalar, yaşlılar daha da hassas durumdalar afet sonrasında. Kronik hastalıkları olan insanlar, bunlar şu an diyalize girenler, zaten haftada 3 gün diyalize girip 4 saat makineye bağlı olarak kalıyorlar. Ve o ürenin vücuttan alınması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor. Afet sonrasında diyelim ki ertesi gün seansa girmesi gereken bir hasta, deprem oldu, kendi gittiği merkez kapandı, ulaşamıyor. Ya da hastaneye gidiyordu, o hastane acil hastalara ayrıldı. Nereye gidecek? Nasıl öğrenecek bu bilgiyi? Bununla ilgili bir proje geliştirmiştik, şu an üstünde çalışıyoruz. Marmara depreminden sonra, 99 depreminden sonra görev almış nefrolog doktorlar da sağ olsunlar, birlikte çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu planların yapılması, yani hastaların bir dahaki arayacakları yerleri şimdiden onlara söyleyebilmek, bu büyük bir rahatlık. Yani burası senin şu an servis aldığın yer çalışmıyorsa, bir sonraki tedavin şu kadar, şu hastanede olacak, şu günlerde olacak diye söyleyebilmek. Bunu önceden de bilebilirler. Her hasta bilebilir ki ben eğer şu an bir şey olsa gidebileceğim yerler var. Şu anki durumda kaotik aslında durum. Bir şekilde herkes yolunu bulacak. Belki şehir dışına çıkmaya çalışacak. Belki kapı kapı işte soracak, ya, bulacak.
Kısacası hayatı tesadüflere bağlı. Yani biraz bu öyle. Hakikaten varsa
sadece
yakınında
o hastalar için değil.
Yoksa Allah kerim denir ya yani.
Evet, biraz öyle. Biz bir plan oluşturmaya çalışıyoruz ki bu hastalara oluşan kapasiteyi atayabilmek bir an önce. Kısıtlı bir kapasite kalıyor. İşte bazı diyaliz merkezleri hasar görebilir, kapanabilir. Olan kalan kapasiteye hastaları bir şekilde atayabilecek bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz.
Bu da çok zor iştir herhalde. Çünkü yani bütün hastanelerle ya da diyaliz merkezleriyle bağlantı içerisinde ve onları buna ikna etmiş olmanız gerekecek.
Yani biz evet, bunun kullanabileceğini düşünüyoruz ve kullanılmasını umarak tasarlıyoruz. Aslında olumlu dönüşler de aldık, hani İl Sağlık Müdürlüğü'nden olsun, yani konuştuğumuz yetkililerden. Hani umarım son ürün oluştuğunda da bir şekilde onu yani kullanabilecek hale getirecek şeyler de gelir, girişimler gelir.
Başka ne gibi planlamalar olabilir diye düşünüyorum. Mesela enerji ile ilgili, işte doğalgaz olsun, yani kışın olsa. Ne olacak örneğin?
Şimdi
yani bir insanları bir kapalı bir yere alabilirsiniz. Tamam, belki bir spor salonu bulunur, bir yer bulunur vesaire, ama oranın ısıtmasını nasıl yapacaksınız?
Jeneratörler de stoklanan malzeme olarak geçiyor. Hı-hı. Yani pil, jeneratör, gaz, benzin. Hı-hı. Onların da stoklanması lazım aslında. Biz stoklayamayız evde, ama hani birilerinin stoklaması lazım ki bu ısınma...
Var mı öyle bir şey?
Bilmiyorum aslında var mı, yani stoklanıyor mu? Aslında bu toplanma alanlarının, hani kamu alanlarının bir şekilde onları yani kapalı toplanma alanları olması lazım. Barınak diyebiliriz belki, açık toplanma alanı. Ve orada şeyler var, battaniyeler, hani kendi kendine ısınan. Yani bir şekilde çözümler bulunabilir. Doğal gaz evet kesintili ve en son gelenlerden biri, hani altyapı bozulunca elektrik...
Telefonlar çalışmadı örneğin. Hiçbir şey yıkılmamasına rağmen.
Telefonlar çalışmadı. Şans eseri WhatsApp çalışmıştı mesela.
Evet, WhatsApp çalışmıştı.
O da çalışmayabilirdi. Ne yapacaktık? Bu bilmiyoruz bunu ne yapacağımızı. Hı-hı. Mesela Japonya'da iş yerleri kendileri su ve besinleri, gıdaları Hı-hı. kendi çalışanlarına 3 gün yetecek şekilde stoklamakla stoklama mecburmuş ve hani deprem olunca bir şey olursa siz zaten iş yerinizde kalıyorsunuz. Zaten güvenli olduğunu binaların kabul Hı-hı. ediyoruz. Herhalde çocuklar okulda kalıyor. Herkes yerinde kalıyor ki şeyler açık, ana arterler açık Hı-hı. kalsın ve diğer acil işler görülsün. Hı-hı. Herhalde yani böyle bir hazırlık bizim için.
Bir de uygulama da zor. Şimdi siz bir plan yaparsınız, getirirsiniz, bu ilgili kurumlarca onaylanabilir de. İşte konuşmanın başında dediğiniz gibi acil durumlarda sadece acil araçlarının kullanacağı yollar gibi. Hı hı. Ama insanlar buna uymaz büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum
ya
Türkiye'de.
Bilinç ve eğitim önemli. Hı. Bu sadece hani bizim eğitimimiz afetten sonra duyduğumuz işte çök, kapan, tutun, bir deprem çantası hazırlama. Hı hı. İşte bu çok önemli bunların hepsi. Hani azımsamak için söylemiyorum. İşte evde her şeyi tutturma, binanın sağlam olması ve toplanma alanı. Şimdi bu yeterli değil aslında. Başka bir bilinç olması lazım ve bunu sadece bir 5.8 ya da daha küçük depremler olunca hatırlamamamız lazım. Daha geniş kapsamlı olması lazım. Belki mahalle bazında da tatbikat olmalı ki bilelim ne yapacağımızı yani. Ya da İşte deprem müzeleri varmış mesela. Sürekli halkın oraya gidip başına neler gelebileceğiyle ilgili daha çok bilgi alacağı, çocukların parklar da bu konuya ayrılan kısımlar olabilir. Yani bu daha yaygınlaşmalı. Sadece belli anlarda, belli tatbikatlarla olmamalı. Şu an öyle bir kültürümüz yok. Onun yaygınlaşması önemli.
Bu son depremden sonra en çok şey tartışıldı, toplanma alanları tartışıldı. Yeterli mi sizce toplanma alanları İstanbul gibi bir şehir için?
Olmadığını biliyoruz aslında. Yani olan toplanma alanlarının azaldığı, daha eskisine göre daha az. Aslında olmadığını biliyoruz dediğim, bunun değerlendirilmesi de lazım. Hani bazı sayılar uçuşuyor, farklı sayılar söyleniyor ama mesela bu tam bir endüstri mühendisinin yapacağı iş. Talep ne olabilir farklı senaryolarda? Çünkü toplanma alanına ihtiyaç olacak insan sayısını da bilmiyoruz. Farklı durumlar olabilir. Mevcut aday toplanma adayları neler olabilir ve bunu sadece işte birkaç saatlik ve bir günlük ve aşamalı düşünmek lazım. Kaç, hangi kapasitelerde, kaç tane toplanma alanı nerelerde olmalı?
O toplanma alanlarında neler olmalı?
Ve ona göre seçilen alanlarda oraya atanacak kişiler kim? Oraya herkes rastgele gitmemeli. Yani burası doluymuş, buraya gideyim diye. Bilmeliyiz nereye gideceğimizi. Ve oraya gittiğimizde bize belki küçük bir kumanya, bir battaniye, ihtiyacımız ne varsa, belki bir acil yardım grubu olabilir orada. Onlar hazır olmalı. Bu da aslında kapasite planlaması yine. İhtiyaçla kapasiteyi bir araya getirme. Bunun için değerlendirme yapmak lazım. Yeterli mi, yetersiz mi, ne kadar yeterli? Mesela siz eviniz hasar görmemiş olabilir, evinize çok güveniyor olabilirsiniz. Ama elektrik, su, gaz gittiği için evinizde üşüyüp birkaç gün sonra siz de yardıma ihtiyacı olan bir insan haline gelebilirsiniz. İlla ki hasar görmüş olması gerekmiyor toplanma alanına ihtiyaç olması için. Bu durumda da İstanbul'da aslında milyonlarca insanın ihtiyacı oluşabilir. Yani duruma göre, mevsimine göre, işte Ağustos depreminde yazdı, insanlar dışarılarda yatabildi, her zaman öyle olmayabilir. Bunların düşünülmesi lazım ve planlanması ve yeterliliğinin sistematik, yani bizim bir sürü yöntem var. bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirilebilir. Böylece hani az mı, çok mu, ne kadar, böyle söylentilerle ifade edilmez, sayılarla ifade edilebilir.
Toplanma alanlarında nelerin olması lazım? Sizinle yayından önce konuşurken Japonya'dan ilginç örnekler vermiştiniz.
Yani toplam parklarda mesela ben de bu yayın için bir Japonya'da neler yapılıyormuş diye bir baktım, aslında o kadar bilgim yoktu. Mesela parklarda acil durumlarda kullanılmak üzere böyle gizli tuvaletler, çünkü hijyen ve tuvalet çok önemli bir ihtiyaç olacak. Bankların arkasında ocağa dönüşen, işte parkta oturulacak banklar. Yani her yerde böyle afete hazırlıklı olabilecek şekilde bir sürü malzemeler bulunmakta. Ama genel olarak onlar kamu alanlarını kullanıyorlar. İşte sağlam, okul, stadyum, belki bizde alışveriş merkezleri var aslında çok fazla. Onlar kullanılabilir. Ve oralarda işte su, içme suyu, temiz kullanma suyu, gıda, özel ihtiyaçlar için ayrı tesisler. İşte belki yaralandıysanız, küçük sıyrınız varsa gideceğiniz yerler. Öyle geçici konaklama yerleri, onlar planlı.
Benim de aklıma geldi, acı ama gerçek. Bizde herhalde bir de şey atamak lazım, her apartmanın başına bir kişi yağma.
Bina görevlisi gibi.
Yani yağma olaylarının yağma. Önüne geçmek için. Bu da evet, aslında hesap edilmesi gereken bir şey değil mi? Yani maalesef ama...
Evet ama o oluyor yani. Ve o sanmıyorum onu emsir mühendisini halledebileceğim. Sanmıyorum.
Yani hayır, şöyle bir planlama yapılabilir. Her binada bir kişi o binanın başında durur, toplanma alanında değil de.
Evet ama o yağma ciddi bir durum olabilir. Bir kişinin, yani sırayla mesela Van depreminde öyle bir şey hatırlıyorum. Enkazın başından insanlar gidemiyor. Aslında çadırlar açılmış ama enkaz var. İçinde değerli eşyaları var ve orada bekliyorlar. Çünkü işte belki hani kıymetli eşyası çıkar, birisi almasın, yağmalanmasın diye. Hani böyle bir şiddetli bir ortam olmasa bile orada durmak zorunda ki başka biri gelip almasın diye. Tabii evet, öyle sorunlar da var ama onun çözümünü...
İnsanların veya o afette görev yapacak insanların dağıtımının da herhalde oldukça önemi var. Zira bazen fazla insan da yarardan çok zarar getirebilir. Şeyde hatırlıyoruz yani 99'da hani insanlar iyi niyetli olarak tabii ki gidip yardım etmek istemişlerdi. Bir yerden sonra tamam evet. Hani yoksa işler karışıyor.
Kalabalık iyi bir şey değil genel olarak. Zaten şeyde bile yardım etme yetkiniz ya da bir özel bir eğitiminiz yoksa gitmeyin, yapmayın, karışmayın. Yoksa daha çok yük oluyorsunuz. Ya da bu bir yere de gitmek olabilir. Siz bir yere giderseniz yardıma, mesela İstanbul'dan kalktınız, işte başka bir şehirde oldu. Oraya gittiniz. Orada bir otel ihtiyacınız var. Yani oradaki kaynakları kullanan bir insan haline dönüşüyorsunuz. Eğer özelliğiniz yoksa aslında bunu yapmamak lazım. Aynı şeyi belki yardım malzemeleri hakkında da söylemek gerekli. İşte insanlar afetten sonra hani çok iyi niyetlerle büyük miktarlarda işte kıyafet, İşte evde kullanmadıkları bir takım şeyleri, hani çok iyi niyetli oradakiler her şeyini kaybetti, gönderelim şeklinde gönderiyorlar. Ama bunun lojistik sistemde yaratacağı tıkanıklıkları hiç düşünmüyorlar aslında. Yani her gönderdiğimiz madde, malzeme orada bir kaynak yine kullanıyor ve belki de ihtiyaç duyulan bir malzeme olmayabilir. Ve ya da o ayrıca kaynak üretebilir. Mesela kıyafetlerin ayrıca ayrılması yaşa göre belki ihtiyaç
ama
olmayacak
onun
şeyler.
Onun için de yine bir çalışma yapmak lazım herhalde. Neye ne kadar ihtiyaç var? Onun tespit edilmesi de ayrı bir.
Evet, en iyi aslında yani ayrıca yardım organizasyonları bir çağrı yapmadıkça en iyi yardım aynı değil, hani maddi yardım. Çünkü maddi yardım daha esnek. İhtiyaç duyulan malzeme parayla alınabilir. Ama diğer yardımlar, işte malzemeler bir tıkanıklık yaratabilir. Bir de çok fazla insan emeği gerektirerek onların kutulanması, tekrar ayrılması gerekeceği için daha çok kaynak harcayabilir. O yüzden hani çağrılara bakmak lazım. Ne isteniyor? Yani istenmeden bir şeyleri sisteme böyle yüklememek lazım ki tıkanıklık olmasın.
Bir de bir afet durumunda tabii birçok farklı kurum ve kuruluş görev yapıyor. Polis olacak, sağlık görevlileri olacak, jandarma olacak, AKUT gibi kuruluşlar olacak, belediyenin ayrıca işleri olacak vesaire. Bunların da bir koordinasyon halinde yürümesi gerekiyor herhalde ama bizde bunun çalışmaları yapılıyor mu? Yani
vardır,
o onun yetkisine karışamazsa, öbürü işte diğerine müdahale edemezse vesaire vesaire, karışıklık olması durumlarında bunlarla
ilgili. AFAD aslında bizim onu yapan kuruluşumuz. Hani AFAD'ın çok güzel bir organizasyon şeması var. Yani hangi grup neyin başında ve altında kimler var ve neyden sorumlu diye şemalar gördüm ve onlar herhalde yani büyük sorumluluklar, evet, ama önemli olan hani yerelde, çünkü onların bize ulaşmasını beklemek çok gerçekçi değil. Hani yerelde birazcık organize olmaya çalışmak lazım ki. Hı hı. Çünkü bir istatistik vardı, yani 5 kişiden bir afet sonrasında bir komşusundan, bir çevresinden yardım görüyor, hı hı, ilk günlerde. O yüzden bunu yerelde, zaten var Mahalle Afet Gönülleri Vakfı, bunu yerelde yapmaya çalışan birçok organizasyon da var. Ama bunu biraz daha yaygınlaştırmak ve sistematik hale getirmek gerekiyor, hı hı, sanırım.
Özel sektör nasıl bir rol oynayabilir, hı, bu konuda?
Özel sektörün aslında katkısıyla ilgili,
evet,
insani yardım sektöründe de bu birkaç yıl önce, 5-4 yıl oluyor sanırım, insani yardım zirvesi olmuştu İstanbul'da. Orada da vurgulanan şeylerden biriydi. Yani insani yardım organizasyonları ya da işte kuruluşlarına ek olarak bir an önce bir afetten sonra özel sektörün kendine gelmesi ve hem şeye açılması, yani günlük hayatın devam etmeye bir an önce başlaması açısından önemli olabilir. Hem de onlar insani yardım faaliyetlerine katılabilir ama gönüllülük ya da insan sorumluluk projesi olarak değil. Bunlar hazırlık aşamasında planlanabilir. Zaten onların stokları, kargo araçları, yani mesela gıda şirketlerini düşünün. Eğer önceden bir çerçeve anlaşmaları deniyor bunlar insani yardım literatüründe, tasarlanırsa onlar belki stoklarını bu şeyde afet sonrasında kullanabiliriz. Böylece işte bu çok büyük maliyetler, bir stok tutalım işte 30 bin çadır ve 30 bin gıda paketi tutalım yerine, o gıdayı zaten bir şirket verebilir. Ya da mahallede süpermarket ve deposu olan bir yerden bile dağıtım yapılabilir. Bunların hepsi anlaşmalara bağlı. Yani bunun ileriki kar amacı olmayan bir anlaşma olmasına gerek yok. İki taraf için de yararlı bir anlaşmaya dönüşebilir. Kontrat gibi.
Anlaşma mı yoksa kanun zoruyla mı? Çünkü ya mesela Japonya'da nasıl, o dediniz ya işte her iş yeri belli bir miktar, 3 gün yetecek kadar gıdayı veya işte afet anında gerekli malzemeyi tutmak zorunda. Yani kanunla öngörülmüş bir şey mi yoksa anlaşmayla mı?
Yok, anlaşmayla. Genel olarak bunlara tedarikçi anlaşmaları deniyor. Hı-hı. Mesela tedarikçi sizin için stok tutuyor belli şeyde. Bunu yıllar önce bir konuşmuştuk. Mesela hazır hava yolunda dağıtılan kumanyalar, şeyler, yemekler. O şirketlerle anlaşmalar yapılabilir. Mesela afet sonrasında diyelim ki Kızılay mutfaklarını kuruncaya kadar, işte bu işler düzene girinceye kadar o şirketler aktarabilir. Ya da o kadar komplike olmasına da gerek yok. İşte küçük atıştırmalıklar, şunlar bunlar bu şirket, gıda şirketleri tarafından verilebilir. Bunun anlaşmalı olması iyi olabilir. Aslında hem şirketler açısından da iyi, hem de toplum açısından iyi, hem de yardım organizasyonları açısından iyi. Sanırım oradaki birazcık zorluk, hani bu anlaşmaların nasıl yapılacağı. Çünkü afetler işte 10 sene olmayan şeyler olabilir. Hani birine gidip de benim için arkada 10 bin stok, 10 bin paket yiyecek tut ki ben onu sonra kullanayım demek çok iyi olmayabilir.
O firma kalmayabilir 10 yıl sonra mesela.
Evet, hangi tedarikçilerle çalışılacağı da ayrı bir şey. O firma kalmayabilir. Kontratların ömrü dolabilir. Yani onların da tasarlanması da bu işin içinde, hazırlık planlarının içinde yer alabilir.
Hep İstanbul'u ve depremi konuştuk ama sizin başka projeleriniz de var galiba. Biraz o diğer çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?
Süre gelen çalışmalarımızdan biri Suriye'deki bir yerel organizasyonlara odaklanıyor. Orada gerek Birleşmiş Milletler'in işte organizasyonları, gerek diğer uluslararası organizasyonlar Suriye içinde yardım dağıtımına katılmıyorlar. Çünkü yerel organizasyonlar bu işi daha iyi yapıyor halkla. Halk da yerli halk olabilir, mülteciler.
Suriye'nin neresinden bahsediyoruz tam olarak?
Bizim çalıştığımız bölge Latakia diye bir bölge. Biraz güneyde. İdlib'in yakınında. O yüzden İdlib'deki olan olaylardan kaçanların sığındığı bir bölge. Oradaki yardımların dağıtımıyla ilgili çok büyük bir organizasyonsuzluk yaşanıyor. Çünkü teknoloji tamamen erişimde hiçbir şeyleri yok aslında ve çok fazla sayıda insana hizmet etmeye çalışıyorlar. Binlerce insan ve sürekli değişiyor. Bunları planlı bir şekilde yapmak istiyorlar ki gerçekten ihtiyaç sahipleri yardım alabilsin. Çünkü şu anki sistemde mesela Facebook'tan kendi sayfalarından duyuruyorlar. İşte yarın şu dağıtılacak, işte ilk gelen alsın gibi bir durum oluyor.
O da izdihama yol açıyor.
İzdihama yol açıyor ya da işte uzun süre yardımı alamayanlar oluyor. Başka durumlar da var ele alınması gereken. Mesela kadınlarla erkekleri ayrı planlamak zorundalar bazı durumlarda. Çünkü birçok kadın işte eşini kaybetmiş ve hassas bir durumda karışmamaları lazım. İşte farklı politik gruplar var, bir araya gelmemeleri
etnik
lazım.
Etnik gruplar var.
Yani onları da düşünerek bir plan yapmaları gerekiyor. Bizden şey istediler, gerçekten bizim çizelgeleme problemi dediğimiz endüstri mühendisliğinde kim ne zaman gelsin ve ne yardımı alsın aslında. Bir randevu sistemi gibi bir sistem. Çok standart olabilir ama burada farklı durumlar da var. Bunu bir tasarlar mısınız ki biz işte bu bilgileri girdiğimizde otomatik çıksın bu planlar ve biz ona göre ihtiyaç sahiplerini çağıralım ve burada bir kaos olmasın. İşte gönüllüleri düşünmek lazım, eldeki malzemeyi düşünmek lazım, öncelikleri düşünmek lazım. Biz şu an onunla ilgileniyoruz. 3 tane organizasyon orada, yerel organizasyon. Bunu kullanmak için bekliyorlar. Bunu tasarlamaya çalışıyoruz.
Daha hayata geçmedi yani.
Şu an algoritmaları tasarlama ve onlarla test etme aşamasındayız.
Aşamasındayız derken kimsiniz tam olarak?
Bu projeyi aslında İngiltere'de ortak çalışma arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. University of Bath'tan. Ve oradaki yerel araştırmacı bize yardım ediyor. Çünkü biz bu organizasyonlarla birebir konuşma fırsatı hiç bulamıyoruz çeşitli engellerden dolayı. O kişi, oradaki araştırmacı bize yardım ediyor.
Siz onlar gittiniz mi fiziken
hayır,
oraya?
Ya zaten girilemiyor olabilir. Bir takım anketler yaptık. Onların neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra ihtiyaçlarını anladıktan sonra ne gibi bir şey tasarlarsak, sistem tasarlarsak onların ihtiyacını karşılayacağız. Onun hakkında birçok görüşme yapıldı. Şimdi yani oturttuk. Kodlama ve çözüm bulma ve onlara yani yazılım tasarlama gibi diye düşünün. Yani müşteri yazılımı beğenecek ve diyecek ki evet ben bunu kullanabilirim. O aşamayı oturtmaya çalışıyoruz.
Gene Türkiye içine dönersek, siz şimdi bir grup akademisyen olarak bu işle uğraşan insanlar olarak fikirler üretiyorsunuz, projeler üretiyorsunuz. Devlet nasıl bakıyor? Bir ilgi var mı? Ya bakın biz bir şeyler düşündük dediğiniz zaman bir karşılık alabiliyor musunuz Türkiye'de?
Açıkçası şu ana kadar Türkiye'de çok böyle bunu yaptık, uygulayın ya da uygulanabilir dendiğinde ah ne güzel evet alalım diye öyle bir kucak açıcı bir ilgi görmedik. Ama biz çabalamaya devam ediyoruz. Yani her projede onun ilgili kişilerine ulaşıp ne yapabileceğimizi anlatıp pozitif dönüşler oluyor ama sanırım uygulayıcı ve karar verici seviyesine ulaşamıyoruz. Yani ya da bu projenin benimsenmesi için onlar tarafından başka kısıtlar var bizim görmediğimiz. Biraz tıkanıklık yaşanıyor.
Büyük ihtimal mali olabilir mi o tıkanıklık?
Parayla yapmıyoruz. Yani bunların hepsi...
Hayır, yani sizin sunacağınız projenin öyle bir maliyeti vardır ki sizin...
Belki o uygulanamayacaktır bazı nedenlerle, mali şeylerden dolayı. Aslında biz hani... Danışmanlık vermeye çalışıyoruz ama müşterimiz bizimle ilgilenmiyor gibi bir durum var. Ama yapmak zorundayız. Yani kullanıcıya ulaşmak, ondan problemi öğrenmek, sistemi anlamak ve en azından doğru şeyi tasarlayabilmek için bilgi alıyoruz. Ona çok açıklar, bilgi veriyorlar. Sağ olsunlar. Yani zaman içinde çok iyi ilişkilerimiz de oldu. Ama şu an hani uygulamaya geçmeyle ilgili bir henüz Türkiye'de çok bir adım atamadık. Ama çok fazla akademisyen bu konuda çalışan afet yönetimi, insani yardım lojistiği çok fazla kişi var. ve birlikte bir şeyler yapılabilir. Ve sadece endüstri mühendisi değil bu kişiler. Biz mesela kendi üniversitemde bilgisayar mühendisleri, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri birlikte çalışarak da bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
Tıpçılar belki.
Tıpçılar yani onlarla birlikte. Zaten bu disiplin arası bir yapılması gereken bir şey. Ama bir de kullanıcının ya da bununla ilgilenen kişinin bizi yönlendirmesi lazım. Hayır böyle olmaz. Çünkü sizin dediğiniz gibi bu nedenlerle olmaz. Bu şekilde yapılması gerek ki uygulanabilsin. Belki bizim görmediğimiz kısımları söylemeleri önemli. Öyle olmayınca birazcık akademik iş olarak kalıyor. Biz makaleleri basıyoruz ama neyse ki hani sadece ülkemizde değil hani dünyada ilgilenen kuruluşlar oluyor. Yani ben konferansta bir sunum yaptığımda dünyanın bir yerinden, bir organizasyondan biri o konferansa gelmiş bir kişi, lojistikçi. Girip hani ilgilenebiliyor. O yüzden sadece hani yaptığımız işler araştırma sonuçta evrensel. O yüzden sadece Türkiye problemlerini çözmeye çalışmadığımız için yine de birilerine dokunuyordur diye umuyoruz.
Ama devlet kurumlarından o kadar ilgi gelmiyorsa 20 yıl geçti aradan hala maalesef.
Bence umut var. Yani yeni açıklanan şey çok olumlu buluyorum. Hani 6 ay, 2 yıl planlar var. Ve bir sürü de araştırma kısmında üniversitelerde bir sürü fikir oluşuyor. Vesaire bir araya gelinmeli ve bir
i̇şte
laboratuvarlar kurulabilir.
Yani uygulama
Arge gibi aslında. Yani bir belediyenin, bir AFAD'ın neden bir üniversiteyle ortak böyle bir Arge labı olmasın ki biz orada bir takım yenilikçi çözümler üretirken onlar da onu alıp kullanmasın. Yani bu aslında karşılıklı bir anlayış geçmesi. Aslında TÜBİTAK'ın her şeyin yani sanayiyle ortak projeler şunlar bunlar çok fazla olan şey var ama belki birazcık daha o taraftan gelirse istek daha sistematik olabilir.
Gene depreme döndük en tazesi olduğu için şimdi oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi de bu konuyla ilgileneceğini yakından ilgileneceğini en azından söyledi diyelim. Göreceğiz ilgilenecekler mi ilgilenmeyecekler mi ama yani siz bir temasa geçtiniz mi?
Öyle bir kanalım yok. Yani belediyeyle temasa geçmek gibi geçilebilir. Şu an bir proje geliştirmeye çalışıyoruz üniversitede. Hasar tespit çalışmalarının hızlandırılmasıyla ilgili böyle otonom araçlarla mesela, otonom hava araçları, drone dediğimiz. Hatta inşaat mühendisleri dediğim gibi bilgisayar mühendisleri birlikte bir proje geliştirmeye çalışıyoruz. Ve hayal ediyoruz gerçekten bu şeye geçebilir. Mesela 5.8 deprem olduktan sonra çok uzun bir süre acaba bu deprem hasara yol açtı mı açmadı mı bilemedik. Belki ertesi gün falan kaç binanın hasarlı olduğu belli oldu. Hani daha büyük bir depremde, hani daha büyük alanı etkileyen bir depremde bir an önce bu hasar tespitlerinin yapılması lazım ve çeşitli kanallarla yapılabilir. Sadece bir araç kullanarak değil, belki gönüllüler harita çıkarabilir, eğitilmiş gönüllüler ya da uydu resimleri kullanabilir. İşte Twitter bilgisi var. Bu bilgilerin hepsi böyle çok kirli ve şey bilgi, temiz dediğim, hemen kullanılabilecek bir bilgi değil, süzülmesi gereken, ayıklanması gereken bilgiler çeşitli kanallardan gelen. Bunları nasıl bir araya getirip mesela AKUT gibi enkaz arama kurtarmada görevli olabilecek organizasyonlara bunları nasıl aktarabiliriz? Onlar nasıl koordineli çalışabilir? Böyle projelerimiz var aslında. Hani belediyenin ilgilenebileceği birçok proje geliştirilebilir.
Neyse belki bir bu çağırırız. Program vesilesiyle bir sesimizi duyan olur diye umut edelim. Evet, o zaman süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Son bir soru sorayım. Aslında başta da sormuştum bu soruyu. Biraz belki değiştirerek sorayım. İstanbul'da size istediğiniz yetkileri verseler nereden işe koyulursunuz? İlk acil yapacağınız şey ne olur?
Depreme hazırlık açısından.
Gibi ya da herhangi bir deprem diyelim. Hep ondan konuştuk, onunla kapatalım dedim.
Afet dışında da çok sorun olduğu için şimdi
tabii yani
İstanbul
daha spesifik bir hale getirelim, deprem diyelim.
Depremle ilgili ne olabilir? Yani hazırlık aşamasında birçok şey var aslında. Ben hani kendi araştırma alanım olduğu için hazırlık aşamasında bu gerek tesis, işte yardım alanlarının planlanması, oralarda stoklanacak malzemelerin miktarlarının belirlenmesi ya da nerelerde neler olsun, bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte yapılması, bu konularda...
Onda mahalle mahalle planlanması herhalde lazım ki bu da İstanbul gibi sadece nüfus olarak yüz ölçümü olarak da büyük bir yer İstanbul.
Aslında bir mahallede prototip geliştirilebilir. Hani başlangıç küçük bir proje düşünürsek, bir mahalleyi böyle bir örnek yer alırsak bütün her şeyiyle, toplanma alanı, işte sığınaklar, afet sonrası bu koordinasyon şemasının çıkması, tahliye planları hepsi bakılabilir. Sonra bu prototip diğer yerlere de adapte edilebilir. Tabii diğer yerlere adapte edilirken her bölgenin belki farklı özellikleri olduğu için değiştirmek gerekebilir. Mesela Eskişehir tarafı farklı olabilir, tarihi binalar olduğu için ya da turistler, mülteciler. Yani farklı gruplarda farklı adaptasyon imkanları olabilir ama bir mahalle alınarak her şeyiyle, sadece ben değil, hani bir grupla, bir araştırmacı grubuyla birlikte, işte sağlığı olsun, hasar tespiti olsun, enkaz olsun, bir deney gibi bir prototip geliştirilebilir. Sonra belki daha büyük bir yerde uygulanabilir diye umarım
sizin gibi bilim insanlarına kulak verilir yetkililer tarafından. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür konuk olduğunuz ederim. Için. Çok
sağ olun. İnsani yönetim zinciri ve afet yönetimini yardım zinciri özür diliyorum ve afet yönetimini konuştuk bu akşam Meraklısına Bilim'de. Konuğumuz doçent doktor Burcu Balçık'tı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz.